Ayrım 37, sayfa 357. Lolita adlı bir kitap üzerine. Vladimir Nabokov. Lolita'nın ön sözünü kaleme alan roman kişisi, tatlı dilli John Rey'in taklidini yaptıktan sonra doğrudan doğruya tarafından yapılacak her türlü açıklama kimilerine, gerçeği söylemek gerekirse bana da, kendi kitabı hakkında konuşan Vladimir Nabokov taklidi gibi gelecektir. Ne var ki üzerinde durulması gereken birkaç nokta var. Bu otobiyografik numara belki de örnekle öykünmenin örtüşmesine yarayacaktır. Edebiyat öğretimiyle uğraşanlar, yazarın amacı nedir ya da daha da kötüsü bu herif ne söylemek istiyor gibi sorunlar yaratmaya pek yatkındırlar. Doğrusu ben bir kitap üzerinde çalışmaya başlandığında o kitaptan bir an önce kurtulmaktan başka amacı olmayan yazarlardan biri olmak durumundayım. Ayrıca yazdığımın kökeniyle gelişiminin ne olduğu sorulduğunda esin ile bağdaştırmanın karşılıklı etkileşimi gibi yüzyıllık terimlere bel bağlamaktan başka çarem yok. Biliyorum. Böylesi yaptığı numarayı açıklamak için ikinci bir numaraya başvuran sihirbazın sözleri gibi geliyor kulağa. Lolita'nın ilk küçük sancısı 1939 sonları ya da 1940 başlarında Paris'te amansız bir göğüs nevraljisi kriziyle yatağa düştüğüm sıralarda geldi. Geçti içimden. Hatırlayabildiğim kadarıyla ilk esin ürpertisi Jardin des Plantes'ta bir bilim adamı tarafından aylarca sıkıştırıldıktan sonra eline verilen kömür parçasıyla şimdiye kadar herhangi bir hayvanın çizdiği ilk resmi çizen maymunla ilgili bir gazete haberinden kaynaklanmıştı. Söz konusu karalama zavallı yaratığın kafesinin parmaklıklarını gösteriyordu. Yukarıya aldığım bu dürtünün sonuçta ortaya çıkan düşünceyle metin açısından herhangi bir ilintisi yoktu. Ama bu çizgi elinizde tuttuğunuz romanın ön çalışması olan 30 sayfa uzunluğunda bir kısa hikayenin doğmasına yol açtı. Bu hikaye 1924'ten beri kimi romanlarımı yazdığım Rusça dilinde, bu dilde yazdıklarımın en iyileri İngilizce'ye çevrilmediği gibi hepsi de politik nedenlerle Rusya'da yasaklanmış bulunmaktadır, yazılmıştı. Adam bir Orta Avrupalı, kimliği belirsiz su perici Fransız, olayın geçtiği yerler ise Paris ve Fransız taşrasıydı. Adamın küçük kızın çok geçmeden ölecek olan hastanesi evlendirmiştim. Bir otel odasında yetim kızdan yararlanmaya kalkışıp da beceremeyen Arthur, adı buydu, kendini bir kamyonun tekerlekleri altına atıyordu. Bu hikayeyi savaş sırasının pencereleri mavi yağlı kağıtla kaplı gecelerinden birinde bir grup arkadaşa, Max Aldanov, iki sosyal devrimci, bir de kadın doktor, okumuştum. Ne var ki elimdekinden hoşnut değildim. 1940'ta Amerika'ya yerleştikten bir süre sonra da ortadan kaldırdım. 1949 sıralarında New York eyaletinin yukarılara düşen Ithaca'da hiçbir zaman bütün bütünle dinmemiş olan sızlama yeniden başıma bela olmaya başladı. Bağdaştırma taptaze bir şevkle esine katıldı. Beni konuyu yeni baştan bu kez St. Petersburg'da 1903 dolaylarında bakıcım olan Rachel Home adlı hanımın ana dili olan İngilizce'de ele almaya götürdü. Artık bir damla da İrlandalı kanı katılan su perici gene az çok aynı kızdı. Ayrıca temeldeki annesiyle evlenme buluşundan da vazgeçmemiştim. Ama bütün bunlar bir yana elimdeki yepyeni bir şeydi. Gizliden gizliye romana özgü kanatlar ve pençeler de edinmişti. Kitap çok yavaş ilerliyordu. Sık sık kesintilere uğruyor, konu dışı bir şeyler geveleyip duruyordu. Rusya ile Batı Avrupa'yı kurmak 40 yıl kadar zamanımı almıştı. Şimdi ise Amerika'yı kurmak sorunuyla karşı karşıyaydım. Kişisel hayal gücümün aşına ortalama bir gerçeklik, tırnak içine alınmadıkça hiçbir anlam vermeyen sözcüklerden biri de budur. Kırıntısı katmama yarayacak yerel gereçlerin sağlanması 50 yaşında, algılama ve belleme gücünün kendiliğinden kusursuz olduğu Avrupa'daki gençlik yıllarındaki kadar kolay olmuyordu. Araya başka kitaplar girdi. Bir ya da iki kere bitmemişti asla yakacak oldum. Juanita darkımı alıp evin hiçbir şeyden habersiz bahçesinde yana kaykılmış duran çöp yapma makinesinin gölgesinin oraya kadar götürdümse de ortadan kaldırdığım kitabın hayaletinin ileriki hayatım boyunca dosyalarımda kol gezeceğini düşündüğümden vazgeçtim. Karım ve ben her yaz kelebek avlamaya gideriz. Topladığımız örnekler Harvard'ın Karşılaştırmalı Zooloji Müzesi ya da Cornell Üniversitesi koleksiyonu gibi bilimsel kurumlarda durur. Bu kelebeklerin altına iğnelenmiş yer etiketleri, ileride gizemli yaşam öykülerine meraklı, kimi 21. yüzyıl araştırmacıların ağzına çalınmış birer parmak bal olacak. Lolita'yı geceler boyu ya da havanın kapalı olduğu günlerde harıl harıl yazarak bitirmem de Telluride, Colorado, Afton, Wyoming, Portal, Arizona ve Ascland, Oregon gibi yol üstü duraklarımızda oldu. Elimdekini el yazısıyla temize çekmem 1954 baharında sona erdi. Hemen bir yayıncı aramaya giriştim. Başlangıçta eski temkinli bir dostumun ödünü tutarak kitabın takma adla yayımlanması koşulunu kabul edecek kadar yumuşak başlılık gösterdim. Kısa bir süre sonra takınacağım maskenin kendi amacımı ne büyük ölçüde baltalayacağını anlayarak Lolita'ya imzamı atma kararını verdiğime hiçbir zaman pişman olmayacağımı sanıyorum. Kendilerine sırayla elimdeki kitabın el yazmasını sunduğum 4 yayıncı W, Y, X, Z kitap seçicilerine kitaba şöyle bir göz attırdılar ve Lolita'dan eski temkinli dostum FP'nin bile beklemediği biçimde tedirgin oldular. Avrupa'da eski çağlarda hatta 18. yüzyıl ortalarına kadar en bilinen örnekler Fransa'dan çıkmıştır. Amaçlı açık saçıklığın güldürü pırıltılarıyla ya da gürbüz bir alaycılıkla hatta hınzırlığı tutan iyi bir şairin aşka gelmesiyle at başı gittiği nasıl bir gerçekse, çağımızda pornografi dendiğinde akla bayağılık, ticarilik ve belli kesin anlatı kuralları geldiği de bir gerçek. Alışılagelmiş sözcüklerin hastanın üzerinde doğrudan bir etki sağlamasını öngören sıradan cinsel uyarma süreci, bütünüyle her türlü estetik zevkin yerini alsın diye açık saçıklığın bayağılıkla çiftleştirilmesi kaçınılmaz oluyor. Hastası doyumun güven verici etkisini hissetsin diye pornografi yazarı bir takım eski, değişmez kuralları izlemek zorundadır. Aynı etki söz gelimi dedektif romanları meraklılarınca da bilinir. Bunlarda eğer dikkat etmeyecek olursanız gerçek katil sanatsal özgünlük olup çıkabilir. Dedektif romanları meraklısının da böylesinden sıtkı sıyrılabilir. Örneğin içinde bir tek konuşma olmayan dedektif romanını kim okur ki? Demek ki pornografik romanlarda olay örgüsü klişelerin çiftleşmesiyle sınırlı kalmak zorundadır. Üslup, yapı, imgeler bunların hiçbiri okuru ılımlı zevklenmesinden çekip ayırmamalıdır. Roman, seks sahnelerinin sırayla değişip durmasından oluşmalıdır. Aradaki geçişler anlamı sağlayacak dikiş yerlerine, en basitinden mantıki köprülere, küçük açıklamalar ve girişlere indirgenmek zorundadır. Okur büyük olasılıkla bunları atlayacaktır. Ama aldatılmadığından emin olabilmesi için çocukluktaki gerçek masalların çizgisine alışkın olmaktan ileri gelen bir anlayıştır bu. Bunların kitabın içinde sırayla bulunduğunu bilmesi gerekmektedir. Dahası kitaptaki seks sahneleri gittikçe yükselen bir çizgi izlemek zorundadır. Yeni çeşitlemeler, yeni bileşimler, yeni cinsler ve sevişenlerin sayısının gitgide artar olması, Sade'nin bir oyununda başvanında çağırırlar, gerekir. Yani kitabın sonu ilk bölümlere oranla daha yoğun bir açık saçıklık dağarcığıyla tıka basa dolu olmalıdır. Lolita'nın başında yararlandığım kimi teknikler, Humbert'in güncesi örneğin, ilk okuyucularımdan kimilerini bunun açık saçık bir kitap olduğunu düşünme yanlışına götürdü. Erotik sahnelerin gitgide yoğunlaşarak art arda dizilmesini beklediler. Bu sahnelerin arkası kesildiğinde okuyucu da kesildi, sıkıldı. Kendini aldatılmış hissetti. Sanırım dört yayın evinin de kitabın el yazmasını sonuna kadar okumamalarının nedeni buydu. Kitabı pornografik buldular mı, bulmadılar mı? Orası beni ilgilendirmiyordu. Kitabı satın almayı reddetmeleri benim konuyu ele alışımdan değil, konunun kendisinden kaynaklanıyordu. Çünkü çoğu Amerikan yayıncıları söz konusu olduğunda tartışmasız tabu sayılan en az üç konu bulunmaktadır. Öbür ikisi bir sürü çocuk ve torunla noktalanan eksiksiz, görkemli bir başarı niteliğindeki zenci beyaz evliliği, bir de mutlu ve çevresine yararlı bir hayat yaşayıp 106 yaşında mutlu uykusunda ölen mutlak tanrı tanımaz. Tepkilerin bazıları çok eğlendiriciydi. Okuyanlardan biri Lolita'mı 12 yaşında biri olan çocuğu yapıp çiftçi Humbert tarafından bir ağırda, gölgeli, tedirgin edici bir ortamda ırzına geçirtirsem bunu da kısa vurucu, gerçekçi cümlelerle çılgın gibiydi. Hepimiz çılgın gibiyiz sanırım. Sanırım Tanrı da çılgın ve benzeri. Yazarsam bağlı olduğu yayın evinin kitabı basmayı düşünebileceğini söyledi. Simgelerden ve alegorilerden nefret ettiğimi, bu kısmen Freudçu efsuncuları olan eski düşmanlığından, kısmen de edebi mitosçularla toplum bilimcilerin devşirdikleri genellemelerden nefret etmemden ileri geliyor. Herkesin bilmesi gerekirken başka açılardan oldukça aklı başında olan bir okuyucu da Lolita'nın ilk bölümünün sayfalarını şöyle bir karıştırdı ve kitabı genç Amerika'yı kirleten yaşlı Avrupa olarak niteleyiverdi. Başka bir sayfa karıştırıcı da genç Amerika'nın yaşlı Avrupa'yı kirlettiği kanısına varmıştı. Danışmanları sayfa 188'in ötesine geçemeyecek kadar Humbert'ten sıkılan yayıncı X, bana ikinci bölümün çok uzun olduğunu, yazma ağırlıklılığını gösterdi. Öte yandan yayıncıya kitapta iyi insanlar olmamasına ayıflanıyordu. Yayıncı Z, Lolita'yı basarsa ikimizin de hapse gireceğini bildirdi. Özgür bir ülkede yaşayan hiçbir yazardan duyumsal olanla açık saçık olan arasındaki sınır çizgisi üzerinde kafa yorması beklenemez. Saçma olur bu. Dergilerde dekolteleri hoca eskilerinin dil şapırdatmasına yetecek kadar açık ama postacıların çatık kaşlarıyla karşılanmayacak kadar kapalı güzel genç memelere poz verdirenlerin tutturduğu o şok ince dengeye hayranım gerçi. Ama benim tıpkısını uygulamam düşünülemez. Sıradan eserikli yazarların daktilosundan çıkan piyasa eleştirmenlerince de güçlü ya da çarpıcı gibi nitelemeler yakıştırılan o içinden çıkılmaz bayağılık ve kapsamdaki romanlarda sergilenen duvar yazısı üslubunu da iç gıcıklayıcı bulan okurlar olsa gerek. Kimi sevgili okuyucular da kendilerini bir şey öğretmediği için Lolita'yı anlamsız bulacaklardır. Ben ne didaktik edebiyat yazarıyım ne de edebiyatın okuruyum. Kaldı ki John Ray'in öne sürdüğünün aksine Lolita'ya değindi ahlaki ders getiren bir kitap değildir. Benim için bir sanat eseri, kabaca estetik mutluluk diyebileceğim şeyi sağladığı sürece var olur. Bu da temel ölçüt olarak alınan sanatın merak, sevecenlik, yufka, yüreklilik, haz, bir yerde herhangi bir biçimde öbür varoluş biçimleriyle kesiştiği bir varoluş durumudur. Geri kalanların hepsi ya güncel süprüntü ya da bazılarının tezli edebiyat dediği çoğunlukla koca koca alçı kalıplar halinde dikkatle çağdan çağa aktarılan güncel süprüntüdür ki sonunda elinde çekiçle birinin gelip Balzac'ın, Gorki'nin, Mann'ın kafasına iyice bir yarmasını bekler. Bazı okuyucuların yönelttiği başka bir suçlama ise Lolita'nın Amerika'yı karşısına alan bir kitap olduğu yolundadır. Bu beni o budalaca ahlaksızlık suçlamasından daha da çok incitiyor. Kimi derinlikleri ve perspektifleri tutturma isteği, bir sayfiye evinin bahçesi, bir dağ çayırdı, beni yeterli sayıda Amerikan dekorları kurmaya götürdü. Belli eğlendiriciliği olan bir ortam istiyordum. Hiçbir şey bağnazlığın bayağılığı kadar eğlendirici olamaz. Kaldı ki bağnazlığın bayağılığı söz konusu olduğunda Avrupa ve Asya ile Kuzey Amerika arasında pek bir fark gözetilmez. Chicago'da herhangi bir proleter de bir dük kadar burjuva, Flaubert anlamıyla olabilir. İsviçre otelleriyle İngiliz konuk evleri yerine Amerikan otellerini seçtim. Çünkü Amerikalı bir yazar olma çabasındayım ve tek istediğim öteki Amerikalı yazarların yararlandıkları haklardı. Öte yandan yarattığım Humbert bir yabancı ve anarşisttir. Süpercikleri bir yana daha birçok konuda onunla aynı düşünceleri paylaşmıyorum. Kaldı ki Rusça kitaplarımı okuyan herkes de eski dünyalarımın hepsinin Rus, İngiliz, Alman, Fransız bu yeni dünyam kadar olağanüstü ve kişiye özel olduğunu bilir. Bu söylediklerimin birikmiş hınçlarımın tozunu almak anlamına gelebileceğini göz önünde bulundurarak hemen ekleyeyim ki Lolita'nın el yazmasını ya da Olympia Press basımını adam neden bunu yazmak zorunda hissetmiş ki kendini ya da manyakları anlatan kitapları neden okuyacakmışım duyguları içinde okuyan süt kuzularının yanı sıra kitabımı benim bu kitabın iç düzeni hakkında burada söyleyebileceklerimden çok daha iyi anlayan birçok akıllı, duyarlı ve yiğit insanlar da çıktı. Her aklı başında yazar yayımlanmış şu ya da bu kitabın insanın hiçbir yanından ayrılmayan bir dost varlığını andırdığının bilincindedir sanırım. Bodrum'da bir yerde göstergesinin ışığı sürekli yanan özel bir termostat gibidir kitap. Dokunduğunuz anda sessizce patlayıverir. Tanıdık bir sıcaklık yayılıverir çevreye. Bu varlık her zaman için iki adımda alıvereceğiniz bir uzaklıkta duran bu kitabın ışıltısı insanın arka çıkan bir duygudur. Kitap önceden belirlenmiş çizgilerine ne kadar başarıyla oturmuşsa rengi de o ölçüde parlak, o ölçüde doygun pırıltılar saçar. Gene de kişinin kitabın geri kalanına oranla daha bir öncelik tanıdığı, daha bir sevecenlikle tadına vardığı belli durak noktaları, sapaklar, ötekilerine yeğe tuttuğu kuytuluklar vardır. 1954 kışında provalarını gözden geçirdiğimden bu yana Lolita'yı bir daha açıp okumadım. Ama bu kitabın var olduğunu bilmenin tıpkı bir evin çevresini sessizce kuşatan yaz günü gibi tatlı bir duygu olduğunu bilirim. Bilirim ki bunun ardındaki gün içten içe pırıl pırıldır. Böylelikle Lolita'yı her aklımdan geçirişimde Mr. Maksovic'i, Ramsdale'deki okulun sınıf listesini, Charlotte'un su geçirmez deyişini, Lolita'nın ağır hareketlerle Humbert'in armağanlara yaklaşmasını, Gaston Grady'nin stilize tavan arası odasını süsleyen resimleri, Caspian'daki berberi tam bir ayım aldı. Tenis oynayan Lolita'yı, Elphinstone'daki hastaneyi, o solgun, gebe, sevilmiş, hayata döndürülmesi mümkün olmayan Dolly Schiller'ın kitabımın başkenti olan Greystar'da ölüşünü ya da kent aşağısındaki vadinin bir dağ geçidi boyunca Lied Sublimes, Nabokov kelebeğinin bilinen ilk hissini bu dağ geçidinde yakalamışımdır. Çıngırtılı seslerle yükselen gürültüleri gibi görüntüleri özellikle seçer ayırırım. Bunlar romanın can damarlarıdır. Bunlar kitabın olay örgüsünü kuran gizli noktalar, aşkın koordinat çizgileridir. Gene de açıkça biliyorum ki bu ve buna benzer sahneler kitabı bir zevk kadının anıları ya da Milord Grosset'in aşkları gibi bir şey olduğu izlenimine kapılarak okuyanlar tarafından atlanacak, gözden kaçırılacak, farkına bile varılmayacak. Romanımın bir sapkının fizyolojik dürtülerine çeşitli anıştırmalarda bulunduğu bir gerçek. Ama unutmayınız ki çocuk değiliz. Okuma yazma bilmeyen genç serseriler değiliz. Hele eşcinsel bir eğlenti gecesi sonrasında klasikleri sansürlü basımlarından okuma çelişkisini yaşamak zorunda olan İngiliz yatılı okul öğrencileri hiç değiliz. Kurmaca bir metni toplumdaki bir sınıf, yazarı ya da ülkesi hakkında bilgi edinmek amacıyla incelemek çocukça bir şeydir. Buna karşın can ciğer arkadaşlarımdan birkaçı Lolita'yı okuduktan sonra bu kadar iç karartıcı insanlar arasında yaşayar olmama gerçekten dertlendiklerini söylediler. Benimse tek huzursuzluğum kitabı yazarken içliğimde sağa sola fırlatılmış kollar, bacaklar ve yarım kalmış gövdeler arasında yaşıyor olmaktı. Paris'teki Olympia Press kitabı bastığında Amerikalı bir eleştirmen Lolita'nın benim romantik edebiyatla olan aşk serüvenimin kağıda geçirilmesi olduğunu öne sürmüştü. Romantik edebiyat yerine İngiliz dili dersek bu zarif formül çok daha doğru olur. Sanırım burada sesim gereğinden fazla çatlak çıkıyor. Amerikalı dostlarımdan hiçbiri Rusça kitaplarımı okumadıklarından İngilizce'de yazdıklarıma bakarak yöneltilen bütün övgüler mutlaka biraz bulanık kalacaktır. Hiç kimseyi ilgilendirmeyen, ilgilendirmemesi de gereken kişisel talihsizliğim, kendi söyleme tarzımdan, ana dilim Rusça'nın pürüzsüz, zengin, sonsuz yumuşaklıktaki ritimlerinden vazgeçmek, bunları elden düşme bir İngilizce ile değişmek zorunda kalışımdır. Hiçbir dilin sihirbazı, elinde şu araçlar, parmak ısırtan ayna, karı kadife fon perdeleri, örtük çağrışımlarla gelenekler, Olmadı mı? Fırakının kuyruğunu uçura uçura mesleğinin geleneğini büyülü bir biçimde aşmayı başaramayacaktır. 12 Kasım 1956. Bu bölümde alan yabancı kelimeler. Jardin des Plantes. Jardines. Plantes. Max Aldano. Max Aldanov. Rachel Holm. Rachel Holm. Juanita Dark. Junita Dark. Harvard. Harvard. Cornell. Cornell. John Ray. Johnray. Balzac. Balzac. Mann. Mann. Milord Grosvit. Milord Grosvit. Olympia Press. Olympia Press. Kitap sonu 20 Ağustos 2015.